Ayrım 24, sayfa 209. Lamia Kongresi. Peloponez'den dönen Aris, Lamia'ya vardığı zaman bir saatten fazla süren bir silah atışıyla direniş efsanesinin hayatta olan ilk kahramanı olarak selamlandı. Lamia aynı zamanda bir Elas karargahıydı. 1944'te Ortodoksluğun inatçı tutumları burada yeniden moda olmuştu. Maceracı Aris, aşırı solcu Aris, buraya geldiği andan itibaren İngilizlerle derhal çatışmaya girilmesi için liderliği ikna etme mücadelesi verdi. Churchill ve Stalin arasındaki görüşmelerden herkes kadar habersizdi. İngiltere Başbakanı'nın diplomatlarına ve generallerine verdiği yeni emirler hakkında da hiçbir şey bilmiyordu. Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun meşruiyetinin reddedilmesi ve 3 yıl süren bir savaştan sonra bu gücün hiçe sayılmasıyla ortaya çıkan küçük düşürücü durum, hilekar ve hiçbir güce sahip olmayan hükümetin varlığı ve İngiliz müdahale güçlerinin sürekli hareket halinde oluşu, Aris'in İngilizlerin iç savaş kıvılcımını ateşleyecekleri görüşünü kuvvetlendirmişti. Aris, Lamia sokaklarına bir zafer alayıyla girmişti. Fakat gerek merkez komitesinde gerekse karargahta ikna etmek zorunda olduğu kişilerin kafasında hala kurallara uymazlığın damgasını taşıyordu. Sanki bir çölün ortasında vaaz veriyormuş gibiydi. Ona göre tek bir çözüm yolu vardı. Birlikleri, kapetanyosu ve halk önderlerini bir araya toplamak ve devrim içinde bir tür darbe yapmak. Bu belki de Elas'ın zaferin hasatını toplaması için son şansıydı. Aris'in çağrısı üzerine 10 Kasım'da Yunanistan'ın her tarafından gelen kapetanyoslar Lamia'da toplandılar. Hepsi oradaydılar. Marcos, Kikitsas, Nikiforos, Yipilantis, Lasanis, Orestis, Kalinos, Troyanos, Karas, Blanas, Moryas. Bu insanlar partinin bürokratik yolunu izlememişlerdi ama buna rağmen muazzam bir otoriteyi temsil ediyorlardı. Toplantıdan önce Aris, Orestis'le kısa bir yürüyüş yaptı. ''Bize ne yaptıklarının farkında mısın?'' ''Ne yapıyorlar?'' diye yanıtladı Orestis. ''Bizi bir tabak içinde İngilizlere teslim ediyorlar. Bizi değil, sadece silahlarımızı.'' Aris bir gözünü kısarak öbürünü sanki nişan alıyormuş gibi Orestis'e dikti. ''Tüfeklerimiz olmadan nasıl yaşarız? İstediğimiz şeyi nasıl yapabiliriz? Neysek o oluruz, hepsi bu.'' Aris bir yıl önce üniformaların geri alınması meselesinde yaptıkları konuşmayı hatırladı. O zaman Kapetanyos'un iktidarı ele geçirmesini isteyen Orestis'ti. Dilosias ve Dönek Aris ise istemeyerek de olsa parti kurallarına boyun eğilmesini istemişti. Fakat bu kez tehlikeyi göze almak niyetindeydi. Dinle, hesaplaşma bitene kadar silahlarımızı teslim etmemeliyiz. Buna izin verirler mi sanıyorsun? Dağlar var, yolları biliyoruz. Orestis artık buna inanmıyordu. Bak Aris, birliklerinizde katırdan çok ajan var. Şu gün hayattaysanız, parti istediği için hayattasınız. Kapetanyos'un gücü bugün için folklordan başka bir şey değil. Artık çok geç. Kapetanyos bir şey demedi. Gerilla şefleri parti tüzüğünce belirlenmiş hiçbir yetkiye sahip değildiler. Aris bu adamların aynı acıyı yüreklerinde duyduklarını biliyordu. Bu adamları bir adım atmaya kendilerini partinin karşısına koymaya nasıl ikna edebilirdi? Bu insanlar dağlarda birlikler kurmuşlardı. Yaşadıkları yer yalçın kayaların zirveleriydi. Onlar kleplerdi, halk kahramanlarıydı. Kolay pes etmeyen güçlü adamlardı. Hangi yasa onların ellerinden silahlarını alabilirdi? Sinagonistes tam karşılığıyla savaşçılar, yoldaşlar demek. Kaserta anlaşmaları İngilizlere Yunanistan'a girmeleri için yolu açtığı zaman ben Peloponez'deydim. Bir oldu bittiyle karşılaştık. Şimdi bugüne kadar yaptıklarımızdan sonra gerçek bir ulusal kurtuluşu sağlamak istiyorsak, inanıyorum ki İngilizlerle savaşmak zorunda kalacağız. Kendimizi bunun için hazırlamalıyız. Bu sözler dinleyenlerin kafasında ne kadar derin yankılar uyandırırsa uyandırsın, bir provokasyona kapılıp avlanma korkusu çok güçlüydü. Aris birkaç saniye durdu, orada bulunanlarla bir bağ kurmaya çalışıyor, hiç olmazsa bazılarından destekleyici bir tavır bekliyordu. Tek bir tepki yoktu. Sadece bir kişi, İlyas Karas, ayağa kalktı. Söyle bana Aris, bu tavrının getireceği tüm sorumlulukları yüklenmeye hazır mısın? Bilmek istiyoruz, bunlar senin kişisel fikirlerin mi yoksa partinin çizgisi mi? Karas tam yerine dokunmuştu. Aris bir kez daha günah işlemiş, parti disiplinine karşı gelmişti. Orada bulunan herkes toplantının kaderi konusunda dehşete kapılmış gibiydi. Aris'in lehine tek bir kopma dengeyi değiştirmeye yetebilirdi. Fakat herkes birinin çıkıp inisiyatifi ele almasını bekliyordu. Aris vardığı sınırdan biraz geri çekildi. Bu resmi bir görüş değildir. Bir kapetanyos olarak kendi görüşümü açıklıyorum. Elas'ın Selanik'e girişinden sorumlu Marcos ayağa kalktı. Caserta anlaşmasını ihlal etmiş ve merkez komitesinin emirlerini açıkça ateş hattında fırlatıp atmıştı. Fakat birincisinden hemen sonra ikinci bir itaatsizliği kaldırabilecek durumda değildi. Yoldaş, kapetanyos kendi kararlarını zorla kabul ettirebilecek araçlara sahip değildir. Bu toplantının yapılmasında hiçbir anlam görmüyorum. Senden başka hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir görüşünü açıklamak için bizi buraya neden çağırdığını anlayamıyorum. Aris'in yolu kesilmişti. Toplantıyı kendi inisiyatifiyle örgütlemişti. Başlatmaya çalıştığı hareketi sonuna kadar götürmek de ona düşüyordu. Fakat yalnız kalmıştı. Orada bulunan insanları yüreklendirmeye çalışmadı. Hemen herkesi şaşkınlık ve düş kırıklığı içinde bırakarak toplantıyı kapattı. Marcos 3 yıl sonra ve yeni bir mücadele içinde dağdaki insanların o günkü arzularını kendi eylemi içinde canlandırdı. Nedir ki suskun müttefikler arasında tek başına kalacak ve dogmanın buzdan duvarları arasında trajik biçimde hareketsiz bırakılacaktı. Toplantıda hazır bulunanların bazıları okulun avlusunda bir araya gelerek bir ilişki kurma ya da cesaretlendirici bir takım belirtiler bulma umuduyla toplandılar. Fakat kuşku her şeye hakim olmuştu. Bu tam bir fiyaskoydu. Aris tartışmayı sürdürmenin faydasız olduğunu düşündü. Kapetanyos, yaratılan efsane şiddet yoluyla bastırılana ve kazanılan zaferler ellerinden alınana kadar yürüyecekti. Ertesi gün Sarafis endişelerini açıklayarak Aris'e yardımcı olmak için geldi. Basit bir önlem olarak İngilizlerle çatışma halinde uygulanacak bir planın hazırlanmasını önerdi. Fakat önceki gün yaşanan deneyden sonra her şey bitmişti. Polis sızmasına karşı duyulan korku herkesi felce uğratmıştı. Görüşmeler kesildi ve herkes birliğine döndü. Kapetanyoslar sadece kendi görüşlerini açıklamakta başarısızlığa uğramakla kalmadılar. Bir daha asla seslerini topluca merkez komitesine duyuramayacaklardı. Ayrıca yaklaşan savaşla ilgili kapsamlı bir plan da ortaya konamamıştı. Atina. İngiliz birlikleri Atina'ya doğru ilerler ve Orta Doğu ordusunun son ferdine kadar kralcı olan kalıntıları yakın zamanlarda Rimini'de dalgalandırılan bir sancağın ardında gösteriler yapmak için sokağa dökülürlerken, parti ve EAM Merkez Komitesi Fransız orta sınıfına özgü bir ölçüye uyarak dans ediyordu. Bir adım ileri, iki adım geri. Bir gün kızıl bayrak dalgalandırılıyor, ertesi gün yapılan gösterilerde ulusal birliğin mavi beyazlı renklerine geri dönülüyordu. Bolşevik takviminde bir bayram günü olarak geçen 7 Kasım'da kitleleri dev bir devrimci bayrak halinde harekete geçirme emri verildi. Her türlü malzeme tavan aralarından çıkarılan her türlü kumaş parçası elde bulunan her türlü araçla kan rengine boyandı. Atina şafaktan gün batımına kadar kızıl bir renge büründü. Eşarplar, kravatlar, gömlekler, pantolonlar, şapkalar, her şey. Kızıl bir kalabalık caddelerde kaynaşıyordu. Scobie'yi birkaç gece uykusuz bırakacak bir durum çıkmıştı ortaya. Dehşet içinde kalan saygıdeğer insanlar ancak birkaç gün sonra Rimini Tugayı'nı karşılarken kendilerine gelebildiler. 10 Kasım, bankerler ve gemi sahipleri internasyoneli vatanın kurtarıcılarını alkışlamak için Kolonaki kaldırımlarına hücum etti. Karşılık olarak bir kitle gösterisi yapıldı. Fakat bu kez kızıl rengin uygun olmayacağı düşünüldü. EAM asla topyekün komünist değildir. Burjuvaziyi ürkütmemeliyiz. Göstericilerin saflarında mavi beyaz bayraklar dalgalandı. Bu bukalemunvari renk değiştirmeler merkez komitesinin kararsızlığını yansıtıyordu ve aynı zamanda daha sonraki kararların nasıl bir temel üzerinde alınacağını ortaya koyuyordu. Giderek ağırlaşan bir atmosfer içinde gönderilen İngilizlerin sayısı giderek artıyordu. Bir İngiliz subayı Yunanlılar ilginç bir halktır diye yazar. 1941'de Hitler'in birlikleri tarafından işgal edilen bölgeden kaçarken bizi alkışlıyorlardı. 1944'te galipler olarak döndüğümüz zaman da bize misafirseverlik gösterdiler. Güvenlik müfrezeleri hala güçlenmeye devam ediyorlardı. Sivil savunmanın tutukladığı adamlar Papandreou'nun polisince serbest bırakıldılar. Ayrıca adı çıkmış 668 işbirlikçi ve savaş suçlusu Sinigro hapishanesinden gardiyanların sembolik direnişinden sonra olağan dışı olarak betimlenebilecek koşullarda kaçmayı başardılar. OPLA ve EAM'ın özel görevlileri tüm bölgeleri sistemli olarak taramaya başladılar. yeterli ölçüde gücün elde tutulması için resmi polis teşkilatının her bölümüne eşit sayıda ve yetkide bir sivil savunma birimi verildi. General Scobie ve Elçi Leeper, hükümetin komünist üyelerine çağrıda bulunarak yasa dışı tutuklamaların EAM tarafından yapıldığını açıklayan bir bildiri yayınlamalarını istediler. Bir gün sonra başlayan konferansta yeni bir ulusal ordunun kurulması ve daha özel olarak Elas'ın dağıtılması işlerine bir son verileceği düşünülüyordu. İngilizler başlangıç dönemi için bir Elas Tugayı, bir Edes Taburu, Özgür Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinden bazı unsurlar, Rimini Tugayı ve Kutsal Tabur ve yeni askere alınan tertiplerin birkaçından bir karma tümen oluşturulmasını önerdi. Elas temsilcileri, yeni ordunun gruplardan değil de kişilerden tertiplenmesi düşüncesinden hareketle, Orta Doğu birliklerinin de diğerleri gibi aynı yolla dağıtılması gereğini düşünüyorlardı. Fakat Papandreou, kendi muhafız gücünü organik bir güç olarak elde tutmak istiyordu. Görüşmeler çıkmaza girdi. Kentte durum kötüleşmeye devam ediyordu. Atina bir utanç ve yalan dönemi yaşıyordu. Bir belirsizlik ve sabırsızlık ortamı sokaklara kadar yayılıyordu. Her bulvar, sokak, meydan ve kahve dedikodularla çalkalanıyordu. Her an bir şeyler olacağını, bir kararın verileceğini beklemek, yeni fantezilerin, dedikoduların ortaya çıkmasına yol açıyor ve bunlar sürekli değişiyordu. EAM ve parti hoşnutsuzluğu birbiri ardı sıra yapılan gösterilerle gidermeye çalışıyordu. Taban hala disiplinliydi. Fakat hükümet işbirlikçileri korur, militanları silahlandırır ve örgütlü provokasyonlara girişirken, Siantos bu yasallık oyununu daha ne kadar sürdürebilecekti? Sovyetlerce aldatılan ihtiyar, Ekim'in ikinci yarısında Elas'ı tam bir maceraya sokma cesaretini gösterememişti. Zaman hala ona karşı işliyordu. Tito, Belgrad'a tek başına girmişti. Arkasında hiçbir diplomatik ya da askeri destek olmaksızın. Merkez Komitesi, artık doğru formülün Yugoslavya'nın izlediği çizgide bulunup bulunmayacağını düşünmeye başlıyordu. Parti liderliği Atina'nın kurtuluşundan bir ay sonra Tito ile görüşmek üzere bir delegasyon göndermeye karar verdi. Tizimas bütün bu süre içinde Belgrad'daydı ve düzenli olarak rapor göndermeye devam etmişti. Yunanistan'da çıkacak bir çatışmanın İngiliz müdahale güçlerini Balkanlarda tutarak Tito'nun işine yarayacağını, böylece Churchill'in Dalmatya kıyılarına çıkarma yaparak Kızıl Ordu'yla Viyana'ya doğru süren yarışı kazanma umudunu kıracağını düşünmekte haklıydı. Öte yandan Yugoslavya'nın savaş gücü Trieste üzerinde toplanmıştı ve Tito Yunanistan'da çıkabilecek bir ayaklanmaya destek sağlayabilecek konumda değildi. Siantos farklı bir zeminde yer alma niyetinde ve isteğinde değildi. Russos önderliğindeki delegasyon Belgrad'da Tizimas'ın da hazır bulunduğu bir toplantıda Tito ile görüştü. İngilizlerle bir çatışma çıkması halinde bizi destekleyeceğinizi garanti eder misiniz? Tito bir an bile duraksamaksızın yanıt verdi. Yugoslavya sizi destekleyecektir. Tizimas hemen araya girdi. Bize yardım edeceğinizi nasıl söyleyebilirsiniz? Tek bir tüfek bile gönderebilecek durumda değilsiniz. Russos, Tizimas'ın bu görüşünü ilk kez işitiyordu. Yugoslavya'ya bizzat Tito'nun ağzından bir yanıt almak için gelmişti. Muhtemelen Merkez Komitesi'nde de yer alan bazı unsurlar, Tito'nun bazı hareketlerini bir çeşit yeni internasyonel kurma girişimi olarak yorumlamak istemişlerdi. Ama bu bir yanlış anlamaydı. Tito tek başına oynuyordu. Fakat her geçen gün yeni provokasyonlarla karşılaşan KKE liderliği, inisiyatifi ele alabilecek yeteneğe sahip değildi ve bir düzen tutturabilmek için umutsuz bir çaba içinde olduğu görülüyordu. Merkez Komitesi bir sarkaç gibi iki kutup arasında gidip geliyordu. Dış destek sağlayarak savaşmak üzere örgütlenmek ihtiyacı ve provokasyona kapılmaksızın yasal yol boyunca ilerlenebileceği umudu. Sivil savunma tarafından henüz özümlenmemiş olan 2. Atika tümenine bağlı birliklere Atina'ya gidiş trafiğini boşaltmaları emredilirken, diğer yandan da taslak halinde birkaç savaş planı hazırlandı. Güvenlik müfrezelerine verilecek silahlar ayrıldı ve ulusal savunma bitmek bilmez konvoylar halinde başkente doğru akmaya başladı. EAM olaylar tarafından tepki göstermeye zorlanana kadar hareketsiz kalıyordu. Kent İngiliz ajanı kaynıyordu. Artık mücadele için girişilecek her etkin hazırlık provokasyona eş değerde olacaktı. Tarih her geçen gün direnişi biraz daha gerilerde bırakıyordu. Papandreou ve Scobie ile ulusal bir ordunun kurulması için yapılan görüşmeler çılgınca sürdürülen bir pazarlık halini aldı. Hükümet bir adım bile gerilememişti. Aksine cüretli şartlar ileri sürerek başlığı konulmamış ve teslimiyet anlamına gelen bir sürü konuda baskı yaparak kesin bir kopuş yaratmaya çalışıyordu. William Hardy McNeill'in sözleri şöyle. Eam'ın içinde bulunduğu durumu anlamak güç değildir. İşgal yıllarında Yunanistan'da zorlu bir çalışma, tehlikeli ve zorluklar içinde üstünlüklerini göstermişlerdi. Kazandıkları iktidardan kendi istekleriyle vazgeçmeleri ve sağa bölgede örgütlenme ve kendilerine karşı mücadele etme şansı vermeleri için neden yoktu. William Hardy McNeill, The Greek Dilemma, Londra, 1947, sayfa 130. Ne var ki tarih her zaman adil değildir. Atina'da iktidarı elde tutanlar İngilizlerdi. Papandreou, Elas'ın zayıf bir konumda yer alacağı karma bir tümenin kurulması konusunda ısrar etti. Birleştirilmemiş tüm partizan birlikleri 10 Aralık'tan önce dağıtılacaklardı. Sivil savunma 1 Aralık'ta yok olmalıydı. Yasal yol, Lübnan anlaşmalarıyla devam eden bir çizgi boyunca Kaserta'ya varmıştı ve Eam bu çizgiyi ancak yol boyunca teslim olarak izleyebiliyordu. Zevros, 26 Kasım'da Elas çıkışlı silahlı güçlerin Rimini Tugayı ve Kutsal Tabur gibi birliklerle sadece sayı bakımından değil, ağır silahlara sahip olan bu birliklerin ateş gücü bakımından da eşit kabul edilmesi koşuluyla karma tümen tasarısını Eam adına tartışmaya hazır olduğunu bildirdi. Ertesi günü Papandreou henüz hiçbir şey imzalanmamışken bu konuda basına bilgi verdi. Siantos, Ioannidis ve Eam Merkez Komitesi bir kez daha kendilerini bir Lübnan boyunduruğunun içinde buldular. Yasal durumda kalma çabasının bir sonucu olarak köşeye sıkıştırılmışlardı. En zayıf bir direniş çizgisi bile düşmanlarının isteklerine ulaşmaları için kullanabilecekleri bir mızrak başı haline geliyordu. Bu istek Elas'ın hiçbir politik karşılık verilmeksizin dağıtılmasıydı. Tek alternatif seçenek bağları tamamen koparmak olabilirdi ki 4 ay süren bir teslimiyetten ve Ekim ayında ortaya çıkan iktidarı ele geçirme fırsatı kaçırdıktan sonra ve sürekli kötüye giden askeri durum bakımından bu şekilde davranmak tam bir maceraya atılmak olacaktı. Siantos ve Ioannidis 27 Kasım akşamı Stadyum Caddesi'ndeki KKY karargahında uzun bir durum değerlendirmesi yaptılar. Tito'nun harekete geçeceğine güvenen Ioannidis, bu son teslimiyeti reddetmek ve Papandreou hükümetiyle bağları kopartmak gerektiği konusunda ihtiyarı ikna etmeye çalışıyordu. Tizimas, Tito ve KKE delegeleri arasındaki toplantıdan sonra Belgrad'dan ayrılmıştı. Merkez Komitesi'ne Belgrad'dan çözümleyebildiği kadarıyla uluslararası durum hakkında gerçekçi bir fikir verebilmek umuduyla olabildiğince hızlı seyahat ederek Atina'ya geliyordu. O yoldayken Siantos, Ioannidis'in görüşlerine yenildi ve tüm Elas güçlerini Atina için savaşa sokmamaya, fakat bu son teslimiyeti de kabul etmemeye ve gerekirse muhalefete geçmeye karar verdi. Zevgos, ayın 29'unda fırtına gibi Papandreou'nun bürosuna daldı ve kapıyı çarparak kapattı. Elas'ın silahsızlandırılmasına karşı Kutsal Tabur'un ve Rimini Tugayı'nın dağıtılmasını talep etti. Bu istekte aşırı bir yan yoktu. Fakat Papandreou, Churchill'in kendisine destek vereceğini biliyordu ve böyle bir teslimiyette bulunmaya gerek görmedi. Yine 29 Kasım günü Eam Merkez Komitesi Atina'da toplandı. Siantos, KKY'li arkadaşlarını özellikle Tizimokos ve Svolos'u muhalefete geçmeleri gerektiği konusunda ikna edebildi. Scobie, yaklaşık aynı saatlerde Elas andartelerine hitaben bir duyuru yayınladı ve onlara Papandreou tarafından belirlenen 10 Aralık tarihinden önce silahlarını bırakmalarını ve dağılmalarını emretti. Karar herkes tarafından duyulduğu zaman hücre düzeyinde ittifakla alınan karar bu tek yanlı silahsızlandırılmaya karşı çıkmak oldu. Papandreou hükümeti Bakanlar Kurulu 1 Aralık günü toplandı. Eam üyeleri toplantıya katılmadılar. Kopuşma gerçekleşmişti. Eam'ın o güne kadar savunduğu görüşlerde yaptığı düzenlemeler inanılır gibi değildi. Onlar İngilizlerin müdahale etme arzularını olduğundan çok daha az değerlendirmişler, Rusya'dan ya da Birleşik Devletler'den politik bir destek geleceği konusunda son derece hayalci davranmışlardı. Dağ ve gerillalar bütün bu karar süreci içinde büyük bir huzursuzluğa kapıldılar. Kararlaştırılan planın çok zayıf bir ifadesi olmakla birlikte varlığından söz edebilecek yeni çizgi şöyleydi. İngilizlerle çatışmaya girmekten uzak durun, yani bırakın Atina'nın tüm stratejik noktalarını işgal etsinler. sağ kanat örgütleri, güvenlik müfrezelerini, sağcı militanları ve zervasın birliklerini nötralize etmek için hazır olun ve dogmanın muhafızları tarafından ortodoks olmadıkları saptanan unsurların başkentin dışına çıkarılmaları ve geniş çapta dağıtılmaları konusunda dikkatli olun. Elas Komutanlığı 2 Aralık'ta bölündü ve direnişin birliği bürokratların dar görüşlü denetimine kurban edildi. İşlevlerini bir karargah olarak yerine getiren Elas Merkez Komitesi yeniden oluşturuldu. Güney kesiminin denetimi için Elas Atina Bölümü, 2. Attika Tümeni, 3. Pelopones Tümeni ve 13. Rumeli Tümeni yaklaşık 25 bin adam doğrudan Siantos'un ve General Mandakas'ın emrine verildi. Güvenilmeyen rekabetçi unsurlar, yani eski Atina bölgesi lideri ve başkenti ele geçirmek için yapılan yegane askeri planın mimarı Makridis dahil eski karargahın neredeyse tamamı kendilerini 8. Epirus Tümeni, 1. Teselya Tümeni, Süvari Tugayı ve 4 Makedonya Tümeni, 6, 9, 10 ve 11. komutanlığına getirilen Aris ve Sarafis'in karargahında buldular. Görevleri Zervas güçlerinin başkente yürümelerini engellemekti. Bu düzenlemeyle gerçekte ortaya çıkan durum, katı ve hareketsiz bir sisteme boyun eğdirilmek istenen muazzam bir halk hareketi dalgasının, dağın, Kapetanyos'un hayati noktadan uzaklaştırılarak ikincil önemde görevlere doğru sevk edilmesiydi. PAA'nın kurulması Aris ve Sarafis'i birinci düzeyden ikinci düzeye itmişti. Şimdi de üçüncü bir düzeye doğru itiyorlardı. Bir kez daha gerçek bir saldırı yerine sadece bir gösteri yapılıyordu. Churchill 7 Kasım'dan beri bir çarpışma durumu yaratmaya çalışıyordu. Fakat Elas hala politik bir savaşı dişlerini göstererek kazanacağını umuyordu. Scobie'nin duyuruları arttı. 2 Aralık günü başkent üzerinde uçakla bildiriler atıldı. Sizi ve hükümetinizi her türlü hükümet darbesine ve anayasa dışı şiddet hareketlerine karşı koruyacağım. Komünist Partisi ve EAM karşılık olarak ertesi gün genel grev çağrısında bulundular. Atinalılar 3 Aralık pazar günü sokak gösterileri yapmaya çağrıldılar.